Ayrım 18, 65, Köpekler. Anlatmakta olduğum olaylardan yıllar sonra dünyanın bütün müzelerini görmek için çıktığım yolculuklarda Peru'da, Hindistan'da, Almanya'da, Mısır'da ve başka pek çok ülkede müzelerde sergilenen koleksiyonları, on binlerce küçük tuhaf eşyayı gün boyunca seyrettikten sonra akşamları bir iki kadeh içer, sokaklarda kendi kendime saatlerce yürürdüm. Lima'da, Kalküta'da, Hamburg'da, Kahire'de ve başka pek çok şehirde ailelerin hep birlikte akşam yemeği yerken nasıl televizyon seyrettiklerini, nasıl gülüşerek konuştuklarını açık pencereler ve perdeler arasından seyreder, çeşit çeşit bahaneyle de evlerin içlerine girer, hatta ev sahipleriyle fotoğraf bile çektirirdim. Dünyanın büyük çoğunluğunun evlerinde akşam karşısına geçip seyrettikleri televizyonun üzerine bir köpek biblosu yerleştirildiğini böyle fark ettim. Milyonlarca aile dünyanın neredeyse her köşesinde televizyonlarının üzerine niye bir köpek biblosu koyma gereği duyuyordu? Bu soruyu daha küçük bir ölçekte Keskinler'in evinde kendime sormuştum ilk. Füsun'un Nişantaşı Kuyulu Bostan sokaktaki evine ilk girişimde hemen fark ettiğim porselen köpek, daha sonra öğreneceğim gibi televizyondan önce akşamları Keskinler'in gene hep birlikte dinledikleri radyonun üzerinde duruyordu. Tebriz'de, Tahran'da, Balkan şehirlerinde, Doğu'da, Lahor'da ve hatta Bombay'de de pek çok evde gördüğüm gibi Keskinler'in evinde de köpek ile üzerine oturduğu televizyon arasına el işi bir örtü serilmişti. Bazen köpeğin yanına küçük bir vazo, bir deniz kabuğu, parantez aç, Füsun bir keresinde gülümseyerek kulağıma dayayıp bana okyanusların kabuğun içine sıkışmış uğultusunu dinletmişti, parantezi kapa, konur ya da köpek bir sigaralığa yaslanır, ona bekçilik ederdi. Masanın üzerindeki köpeğin ya da köpeklerin duruşu bazen bu küllüklerin, sigaralığın yerine göre ayarlanırdı. Ben de köpeğin başını sallayacağı, hatta külliye doğru bir hamle yapacağı duygusunu uyandıran bu esrarengiz düzenlemeleri Nesibe Hala'nın yaptığını zannediyordum. Ama 1979 aralığında bir akşam Füsun'un ben ona hayranlıkla bakarken köpeğin televizyonun üzerindeki duruşunu değiştirişine tanık olmuştum. Ortalıkta köpeğe, hatta televizyona dikkat çekecek hiçbir şey yokken, annesinin hazırladığı yemeği hepimiz sofrada beklerken bir çeşit sabırsızlık hareketi gibi yapmıştı bunu. Ama bu, köpeklerin oraya neden konduğunu açıklamıyordu. Daha sonraki yıllarda televizyonun üzerine bir sigaralığa destek olan bir başka köpek de yerleşti. Bir dönem başlarını gerçekten sallayan ve o yıllarda taksilerin, dolmuşların arka camı içinde çok sık görülen iki plastik köpek bir belirip bir yok oldular. Haklarında çok az konuşulan köpeklerin bu hareketliliği benim Keskinler'in eşyalarına olan ilgimin artık açıkça ortaya çıkması yüzündendi. Televizyonun üzerindeki köpeklerin hızla değiştiği bu dönemde benim tıpkı başka eşyalar gibi onları aldığımı Nesibe Hala ile Füsun artık seziyorlar ya da biliyorlardı. Aslında ne koleksiyonumu ne de alıp biriktirme huyumu başkalarıyla paylaşmayı hiç istemiyor, yaptığımdan utanç duyuyordum. Kibrit kutuları, Füsun'un sigara izmaritleri, tuzluklar, kahve fincanları, firketeler, saç tokaları gibi toplaması zor olmayan ve dikkat çekmeyen bu ilk şeylerden sonra daha dikkat çeken küllük, fincan, terlik gibi şeyleri almaya başlayınca yavaş yavaş yerlerine yenilerini alıp getirmeye başladım. Geçen gün televizyonun üzerindeki kutudan bahsediyorduk ya, bende kalmış. Bizim Fatma Hanım kenara kaldırayım derken düşürüp kırmış. Onun yerine bunu getirdim Nesibe Hala. Mısır çarşısında limona kuş yemi, şalgam tohumu alırken oradaki bir dükkanda gördüm. Aa, bu kara kulaklı çok güzel dedi Nesibe Hala. Tam bir sokak köpeği. Seni kara kulak seni. Otur bakalım. İnsana huzur veriyor zavallı evladım. Köpeği elimden alıp televizyonun üzerine koydu. Bazı köpekler televizyonun üzerindeki duruşlarıyla tıpkı duvar saatinin tıkırtısı gibi bizlere huzur verirlerdi. Bazıları tehditkar, bazıları düpedüz çirkindi, sevimsizdi. Ama köpeklerin bekçilik ettiği bir mekanda oturduğumuzu, belki de bu yüzden korunduğumuzu hissettiriyorlardı bizlere. Artık geceleri mahallenin sokaklarında siyasi grupların silah sesleri yankılanıyordu ve evin dışındaki alem bize gittikçe tekinsiz geliyordu. Kara kulaklı sokak köpeği, Keskinler'in televizyonlarının üzerinden 8 yılda geçen onlarca köpeğin en sevimlisidir. 12 Eylül 1980'de yeni bir askeri darbe oldu. Sabah bir içgüdüyle herkesten önce kalkmış ve Teşvikiye Caddesi'nin diğer sokaklarının bomboş olduğunu görüp çocukluğundan beri her 10 yılda bir askeri darbe yaşayan biri olarak durumu hemen anlamıştım. Caddeden arada bir içi marşlar söyleyen askerle dolu askeri kamyonlar geçiyordu. Hemen televizyonu açtım. Bayrak ve resmi geçit görüntülerine, iktidara el koyan paşaların konuşmasına biraz baktım ve balkona çıktım. Teşvikiye Caddesi'nin boşluğu, şehrin sessizliği, cami avlusundaki kestane ağaçlarının yapraklarının hafif rüzgarda hışırdaması hoşuma gitti. Tam 5 yıl önce Sibel ile Yaz Sonu partisinden sonra bu balkondan sabah gene aynı saatte aynı manzaraya bakmıştım. Aman iyi oldu, memleket felaketin eşiğindeydi dedi annem. Televizyondaki pala bıyıklı Serhat Türkücü'nün savaş ve kahramanlık türkülerini dinlerken. Ama niye bu kaba saba çirkin adamı televizyona çıkarıyorlar? Bekri de bugün gelemez artık. Fatma yemeği sen yap. Buzdolabında ne var? Sokağa çıkma yasağı bütün gün sürdü. Arada bir caddeden hızla geçen askeri kamyonlara bakıp siyasilerin, gazetecilerin, pek çok kişinin evlerinden alınıp götürüldüğünü anlıyor, böyle şeylere hiç karışmadığımız için şükrediyorduk. Gazetelerin hepsi yeni baskılar yapmış, darbeyi sevinçle karşılamışlardı. Akşama kadar televizyonda durmadan tekrarlanan paşaların askeri darbe açıklamasını, Atatürk'ün eski görüntülerini seyrederek, gazeteleri okuyarak, pencerelerden boş sokakların güzelliğine bakarak evde annemle oturdum. Füsun'u, evlerindeki Çukurcuma'daki havayı merak ediyordum. Bazı mahallelerde 1971 askeri darbesindeki gibi ev ev arama yapıldığı söylentileri vardı. Artık rahat rahat sokağa çıkabileceğiz dedi annem. Ama akşamları saat 10'dan sonra sokağa çıkmak yasaklandığı için askeri darbe Füsunlar'daki akşam yemeklerinin tadını kaçırdı. Bütün ülkenin seyrettiği tek televizyon kanalında haber saatinde paşalar yalnız siyasetçileri değil bütün milleti geçmiş alışkanlıklarından dolayı her akşam azarlıyorlardı. Teröre bulaşmış pek çok kişi ibret olsun diye alelacele idam edilmişti. Keskinlerin masasında bu idam haberlerini seyrederken hepimiz susardık. O zaman Füsun'a daha da yaklaştığımı, ailenin bir parçası olduğumu hissederdim. Yalnız siyasetçiler, muhalif aydınlar değil, dolandırıcılar, trafik kurallarını çiğneyenler, duvarları siyasi slogan yazanlar, randevu evi işletenler, seks filmleri çekenler, gösterenler ve kaçak sigara satan tombalacılar da hapse atılıyordu. Bundan önceki askeri darbe günlerinde olduğu gibi askerler sokaklarda uzun saçlı, hippi tipli, sakallı gençleri toplayıp tıraş etmiyorlardı. Ama pek çok üniversite hocasını hemen kovmuşlardı. Pelur bar da boşalmıştı. Ben de askeri darbeden sonra hayatıma çeki düzen vermeye, daha az içmeye, aşk için kendimi daha az rezil etmeye, eşya toplama alışkanlığıma hiç olmazsa bir ölçü getirmeye karar vermiştim. Askeri darbenin üzerinden 2 ay geçmemişti ki bir akşam yemeğinden önce kendimi mutfakta Nesibe hala ile baş başa buldum. Füsun'u daha çok görebilmek için akşamları erken gidiyordum onlara. Kuzum Kemal Bey, televizyonun üzerindeki hani sizin getirdiğiniz kara kulaklı sokak köpeğimiz kaybolmuş. Gözümüz alışmış, yokluğunu hemen fark ediyor insan. Ne olmuşsa olmuş, hiç merak etmiyorum. Belki de hayvan kendi çıkıp gitmek istemiştir, dedi. Küçük sevimli bir kahkaha attı. Ama benim yüzümdeki sert ifadeyi görünce ciddileşti. Ne yapalım diye sordu. Tarık Bey köpeğe ne oldu diye tutturdu. Ben bir çaresine bakarım. Akşam ağzımı bıçak açmadı. Ama suskunluğuma rağmen ya da o yüzden kalkıp gidemiyordum da. Sokağa çıkma yasağının başladığı saate doğru çok şiddetli bir yerinden kalkamama buhranı yaşadım. Sanırım Füsun ile Nesibe hala buhranın şiddetinin farkındaydılar. Nesibe hala birkaç kere aman geç kalmayın ne olur demek zorunda kaldı. Saat 10:05 geçe çıkabildim evden. Dönüş yolunda yasak saatinden sonra sokakta olduğumuz için kimse durdurmadı bizi. Evde köpeklerin anlamı ve benim onları önce getirip sonra da almam hakkında uzun uzun düşündüm. Köpeğin yokluğunu ancak 11 ay sonra ve bence askeri darbenin yaydığı kendimize çeki düzen verelim havasıyla fark etmişlerdi. Ama Nesibe hala hemen fark ettiklerini zannediyordu. Büyük ihtimal televizyonların üzerindeki el işi örtüde uyuyan, oturan bütün o köpekler aslında radyo döneminden kalmaydı. Hep birlikte radyo dinlenirken başlar kendiliğinden radyoya doğru dönüyor, o zaman göz orada oyalayıcı, yatıştırıcı bir şey arıyordu. Radyolar bir kenara konup televizyon aile sofrasının mihrabı olunca köpekler de televizyonun üzerine terfi etmişlerdi. Ama şimdi gözler ekrana dönük olduğu için kimse fark etmiyordu bu hayvancıkları. Onları istediğim gibi alıp götürebilirdim. O geceden 2 gün sonra keskinlere porselen 2 köpek götürdüm. Beyoğlu'nda bugün yürürken Japon pazarının vitrininde gördüm onları dedim. Sanki tam bizim televizyonumuzun üzerine konsun diye yapılmışlar. Aa çok şeker şeyler bunlar dedi Nesibe hala. Neden zahmet ettiniz Kemal Bey? Kara kulaklının kaybolması üzdü beni dedim. Aslında onun televizyonun üzerindeki yalnızlığına üzülüyordum. Bu ikisinin bu keyifli arkadaş halini görünce bu sefer televizyonun üzerine neşeli, mutlu iki köpek iyi olur dedim. Köpeğin yalnızlığı sizi hakikaten üzüyor muydu Kemal Bey dedi Nesibe hala. Alem adamsınız doğrusu ama sizi böyle biri olduğunuz için seviyoruz biz. Füsun tatlılıkla gülümsüyordu bana. Bir kenara atılıp unutulmuş eşyalar çok üzer beni dedim. Çinliler eşyaların ruhu olduğuna inanırlarmış. Biz Türkler zaten Orta Asya'dan gelmeden önce Çinlilerle çok fazla düşüp kalkmışız. Televizyonda vardı geçen de dedi Nesibe hala. Siz yoktunuz o akşam. Neydi o programın adı Füsun? Aa çok güzel koydunuz köpekleri oraya. Ama öyle birbirlerine dönük mü dursunlar yoksa bize dönük mü? Ben de şimdi karar veremiyorum. Soldaki bize doğru dursun da ötekisi ona dönük otursun dedi birdenbire Tarık Bey. Bazen sohbetin en tuhaf yerinde bizi hiç dinlemediğini sandığımız bir anda Tarık Bey birden konuya girer, ayrıntıları bizden de iyi kavradığını gösteren bilgece bir şey söylerdi. O zaman hem aralarında arkadaşlık olur, köpekler sıkılmaz, hem de bize dönük durur, ailenin bir parçası olurlar diye devam etti. Çok arzuladımsa da bir yıldan fazla bir süre o iki köpeğe dokunamadım. Onları alıp götürdüğüm 1982 yılında ise artık keskinlerin evinden alıp götürdüğüm eşyaların karşılığında bir kenara para bırakıyor ya da aldığım eşyanın yerine çok pahalı bir yenisini hemen ertesi gün getiriyordum. Hem iğnedanlık hem köpek ya da hem köpek hem dikiş mezurası gibi tuhaflıklar da bu son dönemde televizyonun üzerinden geçtiler. 66. Nedir bu? Askeri darbenin üzerinden 4 ay geçtikten sonra bir gece yasak saatinden 15 dakika önce keskinlerin evinden dönerken Çetin ile sıra Selviler Caddesi'nde kimlik kontrolü yapan askerlerce durdurulduk. Arka koltukta huzurlu bir şekilde yayılarak oturmuştum. Korkacağım bir eksiğim yoktu. Ama kimliğimi alırken bana bir bakış atan erin gözleri yanımda duran ayva rendesine bir an takılınca huzursuz oldum. Rendeyi eski alışkanlıkla az önce keskinlerde kimse bakmadığı bir anda içgüdüyle alıvermiştim. Bu beni öylesine mutlu etmişti ki evden fazla zorlanmadan erkenden çıkmış, az önce yakaladığı bir çulluğa arada bir gururla göz atabilmek isteyen bir avcının dürtüsüyle rendeyi paltomdan çıkarıp arka koltukta yanıma koymuştum. Akşam keskinlerin evine geldiğimde evdeki hoş ayva reçeli kokusunu içime çekip hemen tanımıştım. Şundan bundan konuşurken Nesibe hala öğleden sonra kısık ateşin üzerinde Füsun'la birlikte reçel kaynattıklarını anlatmıştı. Ana kız tatlı tatlı sohbet etmişlerdi. Annesi başka şeyle meşgulken Füsun'un tahta kaşıkla reçeli ağır ağır karıştırışını da onun sözlerinden çıkarıp mutlulukla hayal etmiştim. Askerler bazı arabaları yolcuların kimliklerine baktıktan sonra bırakıyorlardı. Bazen de herkesi araçtan indiriyor, arabayı, yolcuları dikkatle baştan aşağı arıyorlardı. Bize de inmemizi söylediler. Çetin ile arabadan indik. Kimliklerimize dikkatle baktılar. Emre uyarak filmlerdeki suçlular gibi kollarımızı iki yana açıp Chevrolet'in üstüne koyduk. İki asker de arabanın torpido gözünü, koltukların altını, her köşesini arıyordu. Yüksekçe apartmanlar arasına sıkışmış sıra Serviler Caddesi'nde kaldırımlar ıslaktı. Birkaç kişinin geçerken çevirme yapan askerlere ve biz aranan yolculara göz attığını hatırlıyorum. Yasak saati yaklaşıyordu, kimseler yoktu kaldırımlarda. İleride bir zamanlar neredeyse bizim bütün lise 3 sınıfını ziyaret ettiği ve Mehmet'in pek çok kızı tanıdığı ünlü randevu evi 66'nın, parantez aç, yapının sokak numarası buydu, parantezi kapa, bütün pencereleri karanlıktı. ''Kimin bu alet?'' dedi askerlerden biri. ''Benim. Nedir bu?'' Bir an onun ayva rendesi olduğunu söyleyemeyeceğimi hissettim. Söylersem sanki Füsun'a olan takıntımı, yıllardır evli bir kadını görmek için haftada 4-5 kere ailesiyle yaşadığı eve gidişimi, durumun rezaletini ve umutsuzluğunu, aslında tuhaf ve kötü bir insan olduğumu hemen anlayacaklar zannediyordum. Kafam Tarık Bey ile kadehlerimizi tokuşturarak içtiğimiz rakıyla dumanlıydı. Ama bu yüzden yanlış değerlendirme yaptığımı şimdi yıllar sonra hiç düşünmüyorum. Ayva rendesinin az önce Füsunların mutfağında duran bir eşyanın şimdi Trabzonlu olduğunu sandığım ve iyi niyetli bir assubayın elinde oluşunu yadırgıyordum. Ama daha derindeydi mesele. Bu dünyada yaşamak ve insan olmakla ilgiliydi. Beyefendi bu eşya sizin mi? Evet. Nedir bu kardeşim? Gene bir sessizliğe gömüldüm. Yerinden kalkamamak benzeri bir teslimiyet ve çaresizlik duygusu şimdi yavaş yavaş her yerimi sarıyor Ben suçumu söylemeden asker kardeşim beni anlasın istiyordum ama olmuyordu. İlkokulda çok tuhaf ve biraz da akılsız bir sınıf arkadaşımız vardı. Öğretmen onu tahtaya kaldırıp matematik ödevini yapıp yapmadığını sorduğunda o da benim büründüğüm sessizliğe bürünür, ne evet ne hayır der. Öylece bir suçluluk ve yetersizlik duygusuyla ağırlığını bir sağ bacağına bir sol bacağına verip duruşunu değiştirerek karşımızda öğretmeni öfkeden çıldırtana kadar dikilirdi. Bir kere sessizliğe büründükten sonra insanın ağzını açmasına imkan olmadığını, hatta insanın yıllarca, yüzyıllarca susacağını onu sınıfta şaşkınlıkla seyrederken anlayamazdım. Çocukluğumda mutlu ve hürdüm. Ama yıllar sonra o gece Sıra Selviler Caddesi'nde konuşamamak neymiş anladım. Füsun'a olan aşkımın da en sonunda bu çeşitten bir inat ve içe kapanma hikayesi olduğunu da hayal meyal hissettim. Ona olan aşkım, takıntım her neyse başka biriyle özgürce bu dünyayı paylaşmak yolunu tutamıyordu bir türlü. Bunun şu anlattığım alemde olmayacağını ruhumun derinliklerinde daha başta anlamış, içime dönmüş, Füsun'u kendi içimde arama yolunu tutmuştum. Onu kendi içimde bulacağımı da Füsun bence anlamıştı. Sonunda her şey iyi olacaktı. Komutanım, o bir rende dedi Çetin Efendi. Bildiğiniz Ayva rendesi. Çetin hemen nasıl tanımıştı rendeyi? Niye söylemiyor o zaman? Bana döndü. Bak, sıkı yönetim var. Sağır mısın sen? Komutanım, Kemal Bey şu ara çok üzgün. Niye o dedi komutan. Ama işi bu türden bir şefkate imkan vermiyordu. Geçin, bekleyin arabanın içinde dedi sertçe. Elinde Ayva rendesi ve kimliklerimiz uzaklaştı. Arkamızda sırada bekleyen bir arabanın parlak ışıklarında rendenin bir an ışıldadığını, sonra ilerideki askeri aracın, küçük bir kamyon, içine atıldığını gördüm. Chevrolet'in içinde Çetin ile beklemeye başladık. Yasak saatine doğru sokaktaki arabalar hızlandı. Uzakta Taksim Meydanı'ndan hızla dönen arabaları görüyorduk. Aramalarda, kimlik kontrollerinde polis karşısındayken vatandaşlar arasında hep hissettiğim korku ve suçluluk duygularıyla yüklü bir sessizlik vardı aramızda. Arabanın saatinin tıkırdısını işitiyor, ses çıkarmamak için yerimizden kıpırdamıyorduk. Askeri aracın içinde ayva rendesinin bir yüzbaşının parmakları arasında olduğunu düşünüyor, huzursuz oluyordum. Sessizce beklerken askerler ayva rendesine el koyarlarsa çok acı çekeceğimi gittikçe artan bir endişeyle hissediyordum. Endişemin şiddetiyle birlikte yıllar sonra hatırladım. Çetin radyoyu açtı. Çeşitli sıkı yönetim komutanlıklarının bildirileri okunuyordu. Arananların listesi, yasaklar, yakalananlar. Çetin'den başka bir istasyona geçmesini istedim. Biraz cızırtıdan sonra çok uzak bir ülkeden ruh halime uygun bir şeyler işittik. Tadını çıkararak dinlerken hafif bir yağmur ön camı damla damla ıslatıyordu. Sokağa çıkma yasağının başlamasından 20 dakika sonra erlerden biri geldi, kimliklerimizi geri verdi. "Tamam, artık gidebilirsiniz," dedi. "Yasakta sokaklarda geziyoruz diye gene bizi durdurmasınlar," dedi Çetin. "Bizim durdurduğumuzu söylersiniz," dedi asker. Çetin motoru çalıştırdı. Er bize yolu açmıştı. Ama ben arabadan indim ve askeri kamyona sokuldum. "Komutanım, annemin ayva rendesi kaldı galiba." "Bak, gördün mü, sağır dilsiz değil misin? Konuşmayı ne güzel biliyorsun." "Beyefendi, bu kesici delici bir alet. Yanınızda bulundurmanız yasak," dedi öteki asker. Bunun rütbesi daha yüksekti. "Ama al bakalım, bir daha da yanında taşıma. Ne iş yapıyorsun bakayım sen?" "İş adamıyım." "Vergini iyi veriyor musun?" "Veriyorum." Başka bir şey söylemediler. Biraz kalbim kırılmıştı. Ama rendeye kavuştuğum için mutluydum. Dönüşte Çetin'in ağır ağır ve dikkatle sürdüğü araba caddelerde ilerlerken mutlu olduğumu kavradım. İstanbul'un köpek çetelerine teslim olmuş boş ve karanlık sokakları, gündüzleri çirkinliği ve kırık dökük halleriyle maneviyatımı bozan beton apartmanlarla çevrili caddeleri şimdi bana şiirsel ve esrarlı gözüküyordu. 67. Kolonya. 1981 Ocağı'nda bir öğle Feridun ile Rejans lokantasında rakılı lüferli uzun bir yemek yedik, film işlerini görüştük. Feridun, Pelür'den tanıdığı kameraman Yani ile reklam filmleri çeviriyordu. Benim hiçbir itirazım yoktu buna ama o para için yapıyoruz diyerek bu işten huzursuz olduğunu söylüyordu. Her zaman rahat gözüken ve hayatın zevklerini en kolay yerinden zahmetsizce elde etmenin genç yaşta ustası olan Feridun'un bu türden ahlaki sorunlarla acı çekmesini hiç anlayamayabilirdim. Ama başımdan geçenler beni genç yaşta olgunlaştırmış, İnsanların çoğunun aslında göründüklerinden farklı olduğunu öğrenmiştim. Hazır bir senaryo var dedi sonra Feridun. Parası için bir şey yapacaksam onu çekeyim daha iyi. Biraz bayağı ama iyi bir fırsat. Hazır ya da her şeyle hazır senaryo, Pelurbar'da arada bir işittiğim bir kavramdı. Bir senaryonun sansürden geçtiği, çekilebilmesi için devletten bütün izinlerin alındığı anlamına gelirdi. Seyircinin sevebileceği çok az senaryonun sansürden geçtiği dönemlerde her yıl bir iki film yaptırması gereken yapımcılar, yönetmenler aslında hiç düşünmedikleri hazır bir senaryoyu boş durmamak için çekerlerdi. Sansür kurulu yıllar boyunca ilginç ve değişik her fikrin köşelerini ve sivri yerlerini budayarak bütün filmleri birbirine benzettiği için konuyu hiç bilmemeleri çoğu yönetmenler için sorun olmazdı. Füsun için uygun mu konu diye sormuştum Feridun'a. Hiç değil, papatya için uygun, çok hafif bir rol. Kadın oyuncunun biraz açılıp soyunması gerekiyor. Baş erkekte Tahir Tan olmalı. Tahir Tan olmaz. Böylece esas konu birlikte ilk filmimizi Füsun yerine papatya ile yapmak değilmiş gibi uzun uzun Tahir Tan'dan söz ettik. Feridun, Tahir Tan'ın huzur lokantasında çıkardığı olayı unutmamız gerektiğini, duygusal olmayalım diyerek ifade etti. Bir an göz göze geldik. Füsun'u ne kadar düşünüyordu? Filmin konusunu sordum. Zengin adam, uzak akraba güzel kızı ifade eder ve terk eder. Bekaretini kaybeden kız, intikam için şarkıcı olur. Şarkılar zaten papatya için yazılmış. Filmi hayal hayati çekecekti ama papatya onun kölesi olmayı reddediyor diye kızıp bıraktı. Senaryo da ortada kaldı. Bizim için de çok iyi bir fırsat. Senaryo, şarkılar, bütün film değil Füsun'a, Feridun'a da yakışmayacak kadar kötüydü. Güzelim akşam yemeklerinde gözlerinde şimşekler çakarak bana bakar, surat asarken hiç olmazsa Feridun'u memnun etmenin iyi olacağını düşündüğüm için filme yatırım yapmayı öğle yemeğinde rakının da cesaretlendirmesiyle kabul ettim. 1981 Mayıs'ında Feridun hazır senaryoyu filme çekmeye başladı. Halit Ziya'nın 80 yıllık aşk ve aile romanı Kırık Hayatların adı verilmişti filme. Ama son dönem Osmanlı konaklarında batılılaşmış zengin Osmanlı seçkinleri ve burjuvaları arasında geçen o romanla 1970'lerin çamurlu arka sokaklarda ve şarkılı türkülü gazinolarda geçen senaryo arasında hiçbir benzerlik yoktu. Aşk şarkıları söyleyip ünlü olup kaybettiği bekaretinin intikamını almak için büyük bir kin ve iradeyle yıllarca sabırla hazırlanan ve papatyanın istekle oynadığı şarkıcı kızımız romandakinin tersine evli olduğu için değil, olamadığı için o kadar mutsuzdu. Filmin çekimine bir zamanlar bütün şarkılı türkülü filmlerin gazino sahnelerinin çekildiği eski Peri Sineması'nda başlanmıştı. Sinemanın koltukları çıkarılmış, yerlerine masalar konarak gazinoya çevrilmişti. Sinemanın geniş ve büyük sahnesi, o zamanların en büyük gazinoları Maxim ve Yeni Kapı'daki dev bir çadıra kurulmuş çakıl gazinosu kadar olmasa bile iyice büyüktü. Müşterilerin bir yandan yiyip içerken, bir yandan da sahnedeki şarkıcıları, şakacı sunucuları, cambazlar, hokkabazlar, gözbağcılar gibi başka atraksiyonları izledikleri Fransız kabare örneğinden İstanbul'a uyarlanmış müzikli gazinolarda, 1950'lerden 1970'lerin sonuna kadar hem Alaturka hem Alafranga yerli müzik yapılır ve şarkılı filmler çekilirdi. Türk filmlerinde gazino sahnelerinde kahramanlar önce kendilerini ve acılarını süslü bir dille ifade ederler. Yıllar sonra seyircilerin, müşterilerin çılgınca alkışlarından ve gözyaşlarından da anlaşıldığı gibi hayatta zafere gene gazinoda kavuşurlardı. Fakir gençlerin acılarını içtenlikle ifade edişlerini alkışlayan zengin pozundaki figüranları ucuza mal etmek için Yeşilçam yapımcılarının başvurduğu çeşitli usulleri bana Feridun anlatmıştı. Eskiden müzikli filmlerde Zeki Müren, Emel Sayın gibi gerçek şarkıcılar çoğu zaman kendilerini oynadıklarında seyirci olarak kravat takıp ceket giyen ve masada usulüyle ve edeple oturan herkes içeri alınırdı. Gazino masaları bedavadan yıldızları seyretmek isteyenlerle tıkış tıkış dolar, böylece hiç para vermeden figüran sorunu çözülürdü. Son yıllarda şarkıcıların yerine müzikli filmlerde papatya gibi adı az duyulmuş oyuncular oynatılıyordu. Parantez aç, filmlerde kendi hayatlarındakinden çok daha ünlü olan şarkıcı rolünü oynayan bu yıldızcıklar, hayat ile film arasındaki ün farklarını bir iki film sonra kapatırlar, bu sefer hayatta olduklarından daha az ünlü fakir şarkıcı filmlerinde oynamaya başlarlardı. Türk seyircisinin hem hayatta hem de filmde ünlü ve zengin olan birinden sıkılacağını söylemişti bana bir kere Muzaffer Bey. Bir filmin gizli gücü yıldızının hayattaki konumu ile filmdeki konumu arasındaki farka dayanırmış. Zaten filmin hikayesi de bu farkın kapatılmasıymış. Parantezi kapan. Kimse ünsüz, önemsiz bir şarkıcıyı dinlemek için şık kıyafetlerle tozlu peri sinemasına gelmediği için gazino masalarında kravatla, ceketle gelen erkeklere ve başörtüsüz kadınlara bedava kebap veriliyordu. Eskiden yaz sinemalarında gördüğü Türk filmlerini arkadaş toplantılarında, akşam eğlencelerimizde alaycılıkla anlatmaktan hoşlanan Tayfun, karın tokluğuna zengin pozu yapan kravatlı yoksulların yapmacıklı hallerini ve özentili tavırlarını taklit ettikten sonra, haksızlığa uğramış birinin içten alınganlığıyla Türk zenginlerinin hiç de böyle olmadıklarını öfkeyle tekrarlardı. Ucuz figüranların zenginleri yanlış tanıtmaktan daha büyük dertler çıkarabildiğini, Feridun'un çekime başlamadan önce asistanlık günlerinden örnekler vererek bana anlattıklarından çıkarmıştım. Figüranların bazısı kebabını yedikten sonra film çekiminin sonunu beklemeden setten çekip gitmek istiyor, bazısı masalarda gazete okuyor, bazısı yıldız şarkıcı en dokunaklı sözleri söylerken diğer figüranlarla gülüp şakalaşıyor, parantez aç, aslında bu hayata uygundu, parantezi kapa, bazısı da beklemekten bezip masada uyuyakalıyordu. Kırık hayatların çekimine ilk gittiğimde set amirinin öfkeden kıpkırmızı olmuş bir yüzle kameraya bakan figüranları azarladığını gördüm. Gerçek bir film prodüktörü, bir patron gibi sessizce uzaktan biraz seyrettim. Derken Feridun'un sesi duyuldu. Her şey bir anda Türk filmlerinin o yarı masal, yarı bayağı büyüsüne kavuştu ve papatya seyircilerin arasında uzanan köprüde elinde mikrofon yürümeye başladı. 5 yıl önce Füsun ve Feridun ile Ihlamur Kasrı'nın yakınlarındaki bir bahçe sinemasında bir yanlış anlamayla birbirlerinden ayrılan annesiyle babasını barıştıran becerikli cingöz ve altın kalpli küçük kızı oynayan papatya, şimdi parantez aç, bütün Türk çocuklarının kaderine işaret eden bir hızla parantezi kapa, hayat yorgunu, öfkeli ve acılar içindeki bir kurbana dönüşmüştü. Türk filmlerinin trajik ve masumiyetini kaybetmiş ve bu yüzden de alnına ölüm yazılmış bahtsız kadın havası papatyaya mükemmel oturan bir elbise gibi uyumuştu. Ben papatyanın çocukluğunu, eski masum halini hatırlarken şimdiki halini anlıyor, sahnedeki yorgun ve kızgın halinde ise saf çocukluğunu görüyordum. Var olmayan bir orkestranın eşliğinde Feridun bu eksiği başka filmcilerden alacağı parçalarla kapatacaktı. Podyumda manken gibi yürüyor, umutsuz bir isyan ile Allah'a baş kaldırmanın eşiğine yaklaşıyor ve intikam isteği çektiği acının şiddetini hatırlattığı için bizleri kederlendiriyordu. Oradaki herkesle birlikte bu sahne çekilirken papatyada bayağı da olsa bir cevher olduğunu hissettik. Uyuklamakta olan figüranlar canlanmış, çekim başlayınca masalara kebap dağıtan garsonlar onu seyretmeye başlamıştı. Papatya elindeki mikrofonu parmaklarını cımbız gibi yaparak tutuyordu. O yıllarda büyük yıldızların her birinin özel şahsiyetini yansıtan bu mikrofon tutma jestine papatyanın tamamen yeni ve orijinal bir usul getirmesi, Pelür'den tanıdığım bir gazetecinin yorumuna göre onun çok kısa zamanda büyük bir yıldız olacağının kanıtıydı. O yıllarda gazinolarda üç ayaklı yüksek bir kaidenin üzerine yerleştirilen sabit mikrofondan uzun kordonlu hareketli mikrofona geçilmiş, bu da yıldız şarkıcılara sahneden halkın arasına karışma fırsatı vermişti. Bu yeni durumda çıkan sorun, yıldız şarkıcının bir yandan duygulu şarkısını pişmanlık ve öfke jestleriyle, bazen gözyaşlarıyla vurgularken, bir yandan da mikrofonun upuzun kordonunu, tıpkı elektrikli süpürgenin uzun kordonunu köşelere, masa ayaklarına takılmasın diye hamleler yapan ev kadını gibi idare etmek zorunda kalmasıydı. Papatya aslında şarkı söylemeyip playback yaptığı ve mikrofonun kordonu hiçbir yere bağlı olmadığı ve takılmadığı halde takılıyormuş gibi yapıyor ve bu zorluğu çok zarif ve yumuşak bir hareketle hallediyordu. Bu hareketlerin ip atlayan arkadaşları için ip çeviren küçük bir kızın hareketlerine benzediğini daha sonra gene aynı gazeteci hayranlıkla söyledi bana. Hızla ilerleyen çekime ara verilince Papatya'yı ve Feridun'u tebrik ettim ve her şeyin çok iyi gitmekte olduğunu söyledim. Bu sözler daha ağzımdan çıkarken gazetelerdeki, magazin sayfalarındaki prodüktörlere benzettim kendimi. Belki de gazeteciler not aldığı için. Ama Feridun'a da tıpkı gazetelerdeki rejisörlerin havası gelmişti. Çekimlerin hızı, kargaşası çocuksu halini alıp götürmüş, sanki 2 ayda 10 yıl yaşlanmıştı. Başladığı işi bitiren, kararlı, güçlü ve biraz da acımasız bir erkek havası gelmişti üzerine. Papatya ile Feridun arasında bir aşk, en azından ciddi bir ilişki olduğunu o gün hissettim. Ama tam da emin olamadım. Yanlarında gazeteciler varken bütün yıldızlar ve yıldızcıklar birileriyle gizli aşk ilişkisi yaşadıkları havasına giriyorlardı. Ya da magazin ve film sayfası hazırlayan gazetecilerin bakışında yasak, günah ve suç kokan öyle bir şey vardı ki oyuncular ve filmciler de bu günahları işliyorlardı. Fotoğraflar çekilirken kameralardan uzak durdum. Füsun, Ses, Hafta Sonu gibi bol bol sinema haberi veren dergileri her hafta bir yerde görüp okuyordu. Feridun ile Papatya arasında olup bitenleri bu dergilerde okuyacağını seziyordum. Papatya baş oyuncu Tahir Tan ile, hatta benimle, prodüktör ile bir aşk yaşadığını da ima edebilirdi. Ama kimsenin herhangi bir şey ima etmesine de gerek yoktu aslında. Magazin ve sinema sayfalarını hazırlayanlar en çok hangi haberin satacağına karar verdikten sonra bu haberi uydurur, süsler, özenip eğlenerek yazarlardı. Bazen yalan haberi dürüstçe oyunculara baştan açarlar, onlar da yardımcı olup gerekli samimi pozları verirlerdi. Füsun'un bu hayattan ve insanlardan uzak kalmasına hem seviniyor hem de buradaki gürültüyü, eğlenceyi yaşayamadığı için onun adına üzülüyordum. Aslında her türlü düşük kadın rolünü filmlerde ve hayatta, bu ikisi seyircinin gözünde aynıydı zaten, oynayıp feleğin çemberinden geçtikten sonra çok ünlü bir kadın yıldızın birden ahlaklı aile kadını pozlarına bürünüp bir hanımefendi olarak film hayatına devam etmesi de mümkündü. Bunu Füsun da hayal ediyor olabilir miydi? Bunun için kendine yeraltı dünyasından bir baba ya da o türden ilişkileri olan gözü pek ve kabadayı bir zengin bulması gerekirdi. Bu kabadayılar yıldızlarla ilişki kurar kurmaz onlara filmlerde öpüşmeyi ve açılıp saçılmayı yasaklarlardı. Açılıp saçılmadan kastedilen, gelecek yüzyılların okurları ve müze severler yanılmasın, bacakların alt kısmıyla omuzların çıplak gözükmesinden fazlası değildi. Bir babanın kanatları altına aldığı ünlü yıldız hakkında aşağılayıcı, alaycı, edepsiz haberler yayımlanması da hemen yasaklanırdı. Yasaktan haberi olmayan genç bir muhabir, ünlü bir babanın koruması altındaki iri göğüslü bir yıldızın lise çağında dansözken, aynı zamanda ünlü bir fabrikatörün kapatması olduğunu yazdığı için bacağından kurşunlanmıştı. Film çekimini seyrederken hem eğleniyor, hem de Peri Sineması'ndan 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde Füsun'un Çukurcuma'da evde boş boş oturduğunu acıyla düşünüyordum. Film çekimleri gecenin geç saatlerine, sokağa çıkma yasağına kadar sürüyordu. Akşam yemeğinde keskinlerin sofrasında yerim boş kalırsa Füsun'un benim film çekimlerini ona tercih ettiğimi düşüneceğini aklımdan geçirir telaşlanırdım. Peri Sineması'ndan keskinlere akşamları parke taşı kaplı yokuşlardan suçluluk duygusu ve bir mutluluk vaadi hissederek inerdim. Füsun en sonunda benim olacaktı. Onu filmlerden uzak tutmakla iyi etmiştim. Artık ona yoldaşlık ve yenilgi duygusuyla da bağlandığımı anlıyordum ve bu beni bazen aşktan daha çok mutlu ediyordu. Bunu hissedince şehrin sokaklarını vuran akşam güneşi, eski Rum apartmanlarının içinden gelen tozlu nem ve eskimişlik kokusu, nohutlu pilav ve Arnavut ciğeri satıcıları, sokaklarda futbol oynayan çocukların parke taşlarından sekerek gelen futbol topu ve keskinlerin evine inerken o topa ben sert bir voley vurunca kopan alaycı alkış her şey beni mutlu ederdi. O günlerde film setinden sat sat koridorlarına, kahvehanelerden keskinlerin evine herkesin konuştuğu şey gecekondu bankerlerin verdiği çok yüksek faizdi. Enflasyon %100'lere yaklaştığı için herkes parasını bir yerlere yatırmak istiyordu. Keskinler akşamları sofraya oturmadan önce bu konu açılırdı. Tarık Bey mahallede arada bir gittiği kahvede bazılarının kazandığı parasını korumak için kapalı çarşıdan altın aldığını, bazılarının da paralarını %150'ye yakın faiz veren çeşit çeşit bankere yatırdığını ama herkesin birikmiş altınını bozdurduğunu, banka hesabını bitirdiğini söyleyerek benden bir iş adamı olarak akıl ister, sıkılarak ağzımı arardı. Film çekimi ve sokağa çıkma yasağı bahanesiyle Feridun zaten artık eve az uğruyordu. Benim limon filme verdiğim paradan Füsun'a hiçbir şey vermiyordu. Alıp götürdüğüm eşyaların yerine bir süre sonra bir yenisini getirmek yerine eşyayı aldığım yere para bırakmaya o günlerde başladım. Bu bir ay önce Tarık Bey'in eski bir oyun kağıdı destesini çok fazla saklamadan alıp götürmemden sonra olmuştu. Füsun'un oyun kağıdı destesiyle vakit öldürmek için fal açtığını biliyordum. Tarık Bey Nesibe Hala ile Bezik oynarken başka bir kağıt destesi kullanırdı. 40 yılın başında Nesibe Hala misafir ile bir kağıt oyunu, parantez aç, fasulyesine poker, hatta 7 vale, parantezi kapa, oynayacak olsa bu desteyi çıkarmazdı. Benim çaldığım destenin bazı kağıtlarının köşeleri hırpalanmış, arkaları lekelenmişti. Kağıtların birkaç tanesi bükülüp kırılmıştı. Füsun bu işaret ve lekelerden bazı kağıtları tanıdığını ve bu yüzden bu desteyle açtığı falların çıktığını gülerek söylemişti. Desteyi dikkatle koklamış, eski oyun kağıtlarına özgü o parfüm, nem ve toz kokusundan başka Füsun'un elinin kokusunu içime çekmiştim. Deste ve kokusu başımı döndürüyordu ve Nesibe hala ilgimi fark ettiği için de onu göstere göstere cebime atmıştım. Annem de fal bakıyor ama hiç çıkmıyor demiştim. Bu kağıtlarla fal bakanın talihi açılıyormuş. Lekeleri, kırıkları tanıdıktan sonra annemin de biraz talihi açılır artık. Şu aralar çok sıkılıyor. Vecihe ablaya selam söyle demişti Nesibe hala. Nişantaşı'ndan Alaaddin'in dükkanından yeni bir deste alacağımı söyleyince Nesibe hala bana uzun uzun hiç zahmet etmememi söyledi önce. Israr ettim. O zaman Beyoğlu'nda gördüğü yeni bir takımdan bahsetti. Füsun arka odadaydı. Cebimden çıkardığım bir tomar kağıt parayı bir kenara utanarak bıraktım. Nesibe hala, o yeni oyun kağıtlarından bir deste size, bir deste de anneme alır mısınız lütfen? Bu evden gelen oyun kağıdı annemi sevindirir. Tabii demişti Nesibe hala. 10 gün sonra yanıma aldığım yeni bir şişe Perije kolonyasının durduğu yere gene tuhaf bir utanç hissederek bir deste kağıt para bıraktım. İlk aylarda bu eşya para alışverişlerinden Füsun'un hiç haberi olmadığından emindim. Keskinlerin evinden kolonya şişelerini aslında yıllardır alıp götürüyor, merhamet apartmanında biriktiriyordum. Ama onlar ya tamamen boş ya da boşalmak üzere olan ve yakında atılacak şişelerdi. Boş şişelerle oyun oynayan mahalle çocukları hariç kimse ilgilenmezdi. Akşam yemeklerinden çok sonra ikram edilen kolonyayı ellerime, alnıma, yanaklarıma kutsal bir sıvı gibi istekle hatta umutla sürerdim. Annesinin, babasının ve Füsun'un kolonya ikram edilirken yaptıkları hareketleri de hep büyülenerek seyrederdim. Tarık Bey, Perije kolonyasının ağır şişesinin büyük kapağını televizyona bakarken bir tıkırtıyla ağır ağır çevirir, bizler de az sonra ilk reklam arasında şişeyi Füsun'a verip "Sor bakalım kolonya isteyen var mı?" diyeceğini bilirdik. Füsun şişeyi önce babasının eline döker, Tarık Bey tıbbi bir yardım alıyormuş gibi kolonyayı bileklerine sürer ve koklarken nefes darlığını yenen biri gibi nefesini derin derin içine çeker, sonra arada bir uzun uzun parmaklarının ucunu koklardı. Nesibe hala kolonyayı çok az alırdı. Annemde benzerini gördüğüm zarif hareketlerle sanki avucunun içinde hayali bir sabun varmış da ellerinin içinde yuvarlaya yuvarlaya sabunu köpürtüyormuş gibi yapardı. Evde ise karısının sunduğu kolonyadan en çok Feridun alırdı. İki avucunu susuzluktan ölen biri gibi açar, kolonyayı kana kana su içen biri gibi neredeyse hırsla yüzüne sürerdi. Bütün bu hareketlerden, kolonyanın verdiği hoş kokudan ve serinlik hissinden, parantez aç, çünkü soğuk kış akşamları da aynı küçük kolonya törenleri yapılırdı, parantezi kapa, bambaşka bir anlamı olduğunu hissederdim. Otobüs yolculuklarının başında muavinin tek tek bütün yolculara sunduğu kolonya gibi bizim kolonyada her akşam televizyon etrafında toplanan bizlere bir cemaat olduğumuzu, aynı kaderi paylaştığımızı, parantezi aç, televizyondaki haberlerin de vurguladığı bir duygu, parantezi kapa, her akşam aynı evde buluşup televizyon seyretmemize rağmen hayatın bir serüven olduğunu ve hep birlikte bir şey yapmanın güzelliğini hissettirirdi. Benim sıram gelip de avuçlarımı sabırsızlıkla açıp Füsun'un kolonyayı dökmesini beklerken bir an göz göze gelirdik. O zaman ilk bakışta birbirlerine aşık olan bir çift gibi derin derin bakardık birbirimize. Elime dökülen kolonyayı koklarken avuçlarıma hiç bakmaz, gözlerimi Füsun'un gözlerinin içinden hiç uzaklaştırmazdım. Bazen benim bakışımdaki yoğunluk, kararlılık, aşk onu gülümsetiverirdi. Dudaklarının kenarlarında o gülümsemenin belli belirsiz izi uzun süre kaybolmazdı. O gülümseyişte benim aşık halime, her akşam oraya gelmeme ve hayata yönelik bir şefkat ve alaycılık görürdüm. Ama kalbim kırılmazdı. Tam tersi, bir an ona daha da aşık olur, kolonya şişesini, altın damlayı alıp evime götürmek ister, sonraki gelişlerimin birinde şişe zaten iyice boşalmaktayken kaşla göz arasında onu askıdaki paltomun cebine sıkıştırırdım. Kırık hayatların çekildiği günlerde, akşam saat 7 civarında, hava kararmadan az önce, Peri sinemasından Çukur Cuma'ya doğru yürürken bazen o anda yaşamakta olduğum hayat parçacığını aslında daha önce yaşamış olduğum duygusuna kapılırdım. Tamı tamına aynısını bir kere daha yaşayacağım o ilk hayatta çok büyük mutsuzluklar da yoktu, çok büyük mutluluklar da. Ama bu birinci hayatın bana ağır gelen, içimi karartan bir kederi vardı. galiba hikayenin sonunu gördüğüm ve beni büyük zaferlerin de büyük mutlulukların da beklemediğini bildiğim için. Füsun'a aşık olduğum 6 yılın sonunda hayatın bir ucu açık, eğlenceli bir serüven olduğunu düşünen birinden hayata küskün, içine kapanık, kederli bir adama dönüşmek üzereydim. Hayatta artık bir şey olmayacak duygusu üzerime yavaş yavaş çöküyordu. Füsun, Leyla'ya bakalım mı derdim o bahar akşamlarında. Hayır, yeni bir şey yapmadım derdi Füsun keyifsizlikle. Bir keresinde Nesibe hala söze karışmıştı. Aa, niye öyle diyorsun? Leylek bizim bacadan kalkıp öyle bir uçtu ki Kemal Bey, çıktığı yerden bütün İstanbul gözüküyor. Çok merak ediyorum. Bu akşam keyfim yok derdi Füsun bazen dürüstçe. O zaman Tarık Bey'in kalbinin titrediğini, şefkatle kızını korumak istediğini, kederlendiğini görürdüm. Füsun'un bu sözünün yalnız bu akşamın değil, hayattaki açmazının da bir ifadesi olduğunu hissetmek beni üzer ve bundan sonra kırık hayatların çekimlerine gitmemeye karar verirdim. Parantez aç, bu kararı kısa sürede uyguladım. Parantezi kapa. Aklımın bir yanı ise Füsun'un bu cevabının bana karşı yıllardır sürdürmekte olduğu bir savaşın parçası olduğunu hatırlatırdı bana. Nesibe halanın bakışlarından onun hem benim hem Füsun'un tutumuna dertlendiğini de hissederdim. Hayatın zorluklarının, sıkıntılarının, tophanenin üstünde biriken kara yağmur bulutlarının göğü karartması gibi bizim içimizde de kararmakta olduğunu hisseder hissetmez bir süre sessizliğe bürünür ve her zamanki gibi üç şey yapardık. 1. Televizyona bakardık. 2. Kadehlerimize birer rakı daha koyardık. 3. Birer sigara daha yakardık. 68. 4213 İzmarit. Keskinlere gidip sofralarına oturduğum 8 yılda Füsun'un 4213 adet sigara izmaritini saklayıp biriktirdim. Bir ucu Füsun'un gül dudaklarına değen, ağzının içine giren, kimi zaman filtresine dokunarak anladığım gibi diline değen, ıslanan ve çoğu zamanda dudaklarına sürdüğü ruj ile hoş bir kırmızıya boyanan bu izmaritlerin her biri, derin acıların, mutlu anların hatıralarını taşıyan çok özel mahrem eşyalardır. 9 yıl boyunca Füsun hep Samsun sigarası içti. Keskinlere akşam yemeğine gitmeye başlamamdan hemen sonra ben de Marlboro'yu bıraktım ve Füsun'un etkisiyle Samsun'a geçtim. Marlboro Lights'ı sokak aralarındaki kaçak sigara satıcılarından, tombalacılardan alırdım. Bir gece Marlboro Lights ile Samsun'un tok içimli benzer tatlı sigaralar olduğundan konuştuğumuzu hatırlıyorum. Füsun Samsun'un daha çok öksürttüğünü söylemiş, ben de Amerikalıların tütünün içine kim bilir hangi zehirleri ve kimyasal maddeleri koyarak Marlboro'yu çok zararlı bir şey haline getirdiklerini anlatmıştım. Tarık Bey daha sofraya oturmamıştı ve birbirimizin gözlerinin içine bakarken paketlerimizden birbirimize sigara ikram ediyorduk. Bu 8 yıl boyunca Füsun gibi ben de baca gibi Samsun tüttürdüm. Ama gelecekteki kuşaklara kötü örnek olmasın diye eski filmlerde ve romanlarda çok sevilen sigara içme ayrıntılarından hikayemde az söz edeceğim. Bulgaristan Sosyalist Cumhuriyeti'nde üretilen ve Türkiye'ye kaçakçı gemileri ve balıkçı tekneleriyle sokulan sahte Marlboro'lar da Amerika'daki hakiki Marlboro'lar gibi bir kere yakıldıktan sonra sonuna kadar yanardı. Samsun ise kendi kendine yanıp bitmezdi. Tütünü nemli ve kabaydı. İçinden kimi zaman yeterince öğütülmemiş tahtamsı parçalar, tütün yaprağının kalın damarları ve nemli tütün topakları çıktığı için Füsun sigarasını yakmadan önce parmaklarının arasında ezerek sigarayı yumuşatırdı. Bu jesti ondan ben de öğrenmiştim. Sigarayı yakmadan önce tıpkı Füsun gibi parmaklarımla kendiliğinden sigarayı yuvarlayarak ezerdim. Bu sırada o da aynı şeyi yapıyorsa Füsun'la göz göze gelmek çok hoşuma giderdi. Keskinlere gittiğim ilk yıllarda Füsun babasının yanında sigara içemiyormuş, pozu yaparak sigara içerdi. Elindeki sigarayı saklıyormuş gibi avucunun içine doğru kıvırarak tutar, külünü babasının ve benim kullandığım Kütahya işi küllüye değil, bir kahve fincanının küçük altlığına kimseye göstermeden silkerdi. Babası, ben ve Nesibe hala sigaramızın dumanını hiçbir şeye aldırmadan gelişigüzel üfleyerek bırakırdık. Füsun ise derste yanında oturan bir sınıf arkadaşının kulağına aceleyle ve gizlice bir şey söylüyormuş gibi başını bir anda sağa, masadan uzak bir noktaya doğru çevirip ciğerlerindeki masmavi dumanı ağzından uzaklara doğru aceleyle üflerdi. Bana matematik derslerimizi hatırlatan bu hareketi, o sırada yüzünde beliren utanma taklidini ve telaşlı ve suçlu ifadeyi çok sever, ona hayatımın sonuna kadar aşık kalacağımı düşünürdüm. Babanın yanında içki sigara içmemek, yayılarak oturup bacak bacak üstüne atmamak gibi geleneksel aile kurallarına uyma endişesiyle yapılan bütün bu saygı hareketleri yıllar içinde yavaş yavaş kayboldular. Tarık Bey elbette kızının sigara içtiğini görüyordu. Ama geleneksel bir baba olarak göstermesi gereken tepkiyi göstermiyor, Füsun'un saygı jestleriyle tatmin oluyordu. Bu gibi yapma ritüellerini antropologların çoğu zaman hiç anlayamadıkları bütün bu karmaşık incelikleri izlemekten olağanüstü mutlu olurdum. Gibi yapma kültürünü asla ikiyüzlü bulmaz, Füsun'un sevimli, çekici jestlerini seyrederken keskinleri her akşam hepimiz gibi yaptığımız için görebildiğimi hatırlatırdım kendime. Orada gerçekten olduğum gibi bir aşık olarak oturmuyordum. Ziyarete gelen uzak akraba gibi yaparak Füsun'u görebiliyordum. Ben evde yokken Füsun sigaralarının neredeyse dibine kadar içerdi. Bunu evin içindeki küllükleri ben gelmeden önce bastırılmış izmaritlerden anlardım. Füsun'un içtiği ve küllüğe bastırdığı bir sigarayı diğerlerinden hemen ayırabilirdim. Bu sigaranın markasından çok Füsun'un sigarayı küllüğe bastırış şekliyle, onun duygularıyla ilgiliydi. Benim geldiğim akşamlar ise Füsun tıpkı ince uzun, ultralight, kibar Amerikan sigaralarını içen Sibel ve arkadaşları gibi Samsun sigarasını filtresine yakın bir yere kadar değil, neredeyse yarısına kadar içerdi. Bazen sinirli bir hareketle sigarasını küllüğe bastırırdı. Bazen bu bir sinirlenme hareketi değil, bir sabırsızlık jesti olurdu. Sigarayı külliye bir çeşit öfkeyle bastırdığını da çok görmüştüm ve bundan huzursuz olurdum. Kimi günler çok küçük ısrarlı hareketlerle sigarayı küllüğün tabanına vura vura söndürürdü. Bazen de kimse bakmazken bir yılanın başını usulca eziyormuş gibi sigarayı külliye büyük bir güçle ve ağır ağır bastırırdı. O zaman hayattaki bütün öfkesini izmaritten çıkardığını düşünürdüm. Televizyonu seyrederken, sofradaki sohbeti dinlerken, sigarayı külliye o yöne hiç bakmadan dalgın dalgın bastırdığı da olurdu. Eline kaşığı ya da büyük bir sürahiyi almadan önce elini boşaltmak için aceleyle bir hamlede söndürdüğünü de çok gördüm. Bazen neşeli, mutlu olduğu zamanlarda canını acıtmadan bir hayvanı öldürür gibi sigarayı bir hamlede işaret parmağının ucuyla külliye hafifçe bastırarak söndürürdü. Mutfakta iş görürken tıpkı Nesibe hala gibi ağzındaki sigarayı musluktan akan suya bir an değdirip sonra çöpe atardı. Bütün bu değişik yöntemler ve daha niceleri Füsun'un elinden çıkan izmaritlerin her birine özel bir biçim, bir ruh verirdi. Onları merhamet apartmanında cebimden çıkarır, dikkatle inceler, her birine ayrı bir şeye, mesela boynu, başı ezilmiş, kamburu çıkmış, haksızlığa uğramış kara yüzlü küçük insancıklara ya da tuhaf korkutucu soru işaretlerine benzetirdim. Bazen izmaritleri şehir hatları gemilerinin bacalarına, deniz böceklerine benzetirdim. Bazen de onları beni uyaran ünlem işaretleri, gelecekteki bir tehlikenin ilk belirtileri, pis kokulu çöpler ya da Füsun'un ruhunu ifade eden bir şeyler, hatta bu ruhun parçası olarak görür, filtrelerinin ucundaki ruj izini de hafifçe tadarak hayat hakkında, Füsun hakkında derin düşüncelere dalardım. Müzemi gezen okurlar, bu 8 yılda biriktirdiğim 4213 izmaritin her birinin altında onu hangi tarihte aldığıma ilişkin nota bakıp vitrinleri lüzumsuz bilgilerle donattığımı düşünmesin. Her sigara izmaritinin biçimi, Füsun'un onu söndürürken hissettiği yoğun bir duygunun dışa vurumudur. Mesela Peri sinemasında Kırık Hayatların çekimine başlanan 17 Mayıs 1981 günü Füsun'un küllüğünden aldığım bu 3 izmaritte İçe doğru sertçe kıvrılmış, içine kapanık halleriyle yalnız o berbat ayların değil, Füsun'un o günkü sessizliğini, konudan uzak duruşunu, hiçbir şey yokmuş gibi davranışını hatırlatır bana. İyice ezilmiş bu iki izmaritten biri, televizyonda o günlerde seyrettiğimiz Yalan Mutluluk adlı filmin boş oyuncusu ve Pelür'den dostumuz Ekrem'in, parantez aç, bir zamanlar Hazreti İbrahim rolünü de oynamış olan ünlü Ekrem Güçlü, parantezi kapa, "Hayatta en büyük yanlış, daha fazlasını isteyip mutlu olmaya çalışmakmış Nurten." deyişi üzerine fakir sevgilisi Nurten'in önüne bakıp susuşu üzerine söndürülmüştür. Diğeri de o sahneden tam 12 dakika sonra küllüğe bastırılmıştı. Parantez aç, Füsun bir Samsun'u ortalama 9 dakikada içerdi. Parantezi kapa. Düzgün görünüşlü başka bazı izmaritlerin üzerindeki lekelerin sıcak bir yaz akşamı Füsun'un yediği vişneli dondurmadan bulaştığını hatırlıyorum. Yaz akşamları üç tekerlekli el arabasıyla Tophane ve Çukurcuma'nın parke taşı kaplı sokaklarında gaymak diye bağırarak ve elindeki çanı sallayarak ağır ağır dolaşan dondurmacı Kamil Efendi, kışları da gene aynı arabayla helva satardı. Bir keresinde Füsun bana Kamil Efendi'nin bu el arabasını çocukluğunda kendi bisikletini götürdüğü bisikletçi Beşir'e tamir ettirdiğini anlatmıştı. Sıcak yaz akşamlarında patlıcan kızartma ve yoğurt yediğimizi, Füsun ile birlikte açık pencereden dışarıya bakışımızı, başka bir iki sigaraya ve altlarındaki tarihe bakarken hatırlıyorum. Böyle zamanlarda Füsun eline küçük bir küllük alır ve diğer elindeki Samsun sigarasının külünü sık sık o küllüğe silkelerdi. O zaman onun şık bir partiye gitmiş bir kadın olduğunu hayal ederdim. Ya da Füsun benimle pencerenin önünde sohbet ederken böyle birini taklit ederdi. İstese benim gibi, bütün Türk erkekleri gibi sigaranın külünü pencereden aşağıya silkebilir, sigarayı pencerenin kenarına bastırıp aşağı atabilir, dahası yanan sigarayı fiske vurur gibi bir parmak hareketiyle fırlatıp uçurur, karanlığın içinde döne döne düşüşünü seyredebilirdi. Ama hayır, Füsun herkesin yaptığı bu sigara jestlerinden hiçbirini yapmaz, inceliği ve kibarlığı ile bana da örnek olurdu. Uzaktan bakan biri, bizi kaç güçün olmadığı bir batı ülkesinde, bir partide, birbirlerini tanımak için sakin bir köşeye çekilmiş, kibar kibar konuşan bir çift sanabilirdi. Açık pencereden dışarı bakarken hiç göz göze gelmeden az önce televizyonda seyrettiğimiz filmin sonundan, yaz sıcağının ağırlığından, sokakta saklambaç oynayan çocuklardan gülüşerek bahsederdik. Derken boğaz yönünden hafif bir rüzgar eser ve denizin yosun kokusu ve hanım ellerinin bayıltıcı kokusuyla birlikte bana Füsun'un saçlarının ve teninin kokusunu, sonra da bu sigaranın dumanının hoş kokusunu taşırdı. Bazen Füsun tam sigarasını söndürürken beklenmedik bir şekilde göz göze gelirdik. Acıklı bir aşk filmi seyrederken ya da İkinci Dünya Savaşı tarihi üzerine bir belgeselin yoğun ve sarsıcı olaylarının ağır müzikle birlikte etkisi altına girmişken Füsun üzerinde durmadan ilgisizce sigarasını söndürürdü. Bu örnekte olduğu gibi o anda rastlantıyla göz göze gelirsek bir an aramızda bir elektriklenme olur. Benim orada masada niye oturduğumu ikimiz de hatırlar, böylece sigarada çok özel bir akıl karışıklığını yansıtacak bir şekilde söndürülünce tuhaf bir biçim alırdı. Sonra büyük bir geminin çok uzaktan ve derinden gelen düdüğünü duyar, alemi, hayatımı o gemidekilerin gözünden düşünürdüm. Bazı geceler yalnız birini, bazı geceler birkaç tanesini alıp merhamet apartmanına götürdüğüm ezik sigara izmaritlerini daha sonra tek tek elime alınca geçmişte kalmış bazı anları hatırlardım. Sigaralar aslında biriktirdiğim bütün eşyaların Aristo'nun anlarına tek tek denk düştüğünü açıklıkla kavramamı sağlamıştı. Merhamet apartmanında biriktirdiğim eşyaları elime almadan yalnızca onları bir kere görmekle bile Füsun ile geçmişimizi, akşamları sofrada oturuşumuzu artık hatırlayabiliyordum. Eşyalarla porselen bir tuzluk ya da köpek biçiminde bir terzi mezurası ya da korkutucu bir konserve açacağı ya da Füsunların mutfağından hiç eksik olmayan Batanay marka ayçiçek yağı şişesiyle birleştirdiğim tek tek anlar yıllar geçtikçe hafızamda sanki geniş bir zamana yayılıyordu. Merhamet apartmanında biriken eşyalara tıpkı izmaritler gibi baktıkça Füsunların evinde sofrada otururken yaptıklarımızı tek tek hatırlardım.